Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 10. ayrım. Sayfa No. 107. Mevlana'm, insanlar neden içlerinde medcezir yaşarlar? İçimizde bir Musa yaşarken bir de Firavun besleriz de ondan. Hazreti Musa ve Firavun kıssasında alacağımız birçok hikmetli dersler vardır. Mesela Hazreti Musa kavmini hür bırakmasını istemek için Firavun'a tekrar tekrar gitmek zorundaydı. Firavun Hazreti Musa'daki ilahi gücü tanımış ve isteğini kabul etmişti. Ancak sonra tam Hazreti Musa oradan ayrılmak üzereyken fikrini değiştirirdi. Sürekli böyle yapıyordu. Bizde manevi nimetler ve nusretlerin hakikatini kabul ediyoruz ve hayatımızı farklı yaşayacağımıza söz veriyoruz. Ancak daha neredeyse verdiğimiz kararın mürekkebi kurumadan eski huylarımıza geri dönüyoruz. Medcezir yaşamak istemeyen içindeki Musa'yı büyütmeli, o vakit Firavun zaten ölmüş olur. Halvet halinde ibadetlere doymak ne mümkün? Namaz kılmak, kıyamda aşkın makamına saygıda bulunmak, rükuda zikrullah kokusu ile mest olmak ve secdelerde halden hale geçerek mekansız, zamansız kalmak. Her namaz sonrası şöyle dua ediyorduk. Rabbim, sanırlar mı ki biz secde ederken taşa, toprağa baş koyarız? Hayır, eğilen başımız o kas katı yerde senin aşkının yumuşak dalgalarına karışır. Namazdan sonra zikir yapıyorduk kendi halimizce. Sonra tasavvuf sohbetlerimiz, soru cevap hasbihalimiz devam ediyordu. Benim şemsimin zikir anlayışı nasıldır? Zikir Allah'ı anmaktır. Zikir sadece dil ile yapılır diyenler Allah'ı tanımamış demektir. Zikir yüreğin tesbihidir. İlk sufi Hazreti Adem'dir. Allah ona bütün esmayı öğretti. Esma kainata yayılmıştır. Dağa bakmak da zikirdir. Taş da zikreder. Bakıra vuran çekiş de zikreder. Bir yetimin başını okşamak, yerdeki taşı kimseye zarar dokunmasın niyetiyle kaldırmak, bir hayvanın susuzluğuna çare bulmak da zikirdir. Birisini Allah için sevmek, eline tesbih alıp bin kez Allah demekten daha tatminkar zikirdir. Evet, haklısın Şemsim. İnsan sevdiğinin adını çok anar. Tasavvuftaki zikrullahın da ana sebebi budur. Sevdiğinin adını anarsın. Aşk, aşk diye kıvrananlar, bedenlerinin arzularını aşk zannedenlerdir. Aşk, kemalin sebebidir. Kulun, adam olmasının birinci basamağıdır. Zikir için sayı, boncuk, seccade şart değil. Kainat, yer, gök zikir ile taşıp coşuyor. Çok güzel konuştun Mevlana'm. Şuura yükselmenin yoludur aşk. Sana şah damarından daha yakın olan Allah'ın o yakınlığının şuuruna yükselmeye, Allah'a ulaşmak denir. Bu yolculuğun en hızlı vasıtası aşktır. Biz insanları Allah'tan alan her şey nefsindendir. Nefsi bırak, gönüle tabi ol. Aşk iki beden arasındaki değil, iki gönül arasındaki temastır. Gönülde cinsiyet yoktur. Cinsiyet sadece dünyada lazımdır. Ahirette yoktur. Kabre konulduğumuz zaman münker nekir, dişi misin, erkek misin diye soracak mı? Mevlana, sence zikir esnasında musiki caiz midir? Zikrin musikisi yaratılışın musikisini temsil eder. Bu musiki cennetül adında düşen yaprakların sesidir. Aferin, inan seni dinledikçe yanında kendimi çömez hissettiğim oluyor. Sen mürşitsin, ben dervişim. Oh, ne güzel dervişliktir bu. Dervişlik dedin de Şemsim, dervişliğin yasası, asası var mıdır? Dervişlik eline asa, sırtına aba alıp dolaşmak değildir. Üzerine hem doğrunun hem günahkarın bastığı toprak gibi olmadıkça, her şeyi içinde gizleyen bulut gibi olmadıkça ve sevsin sevmesin her şeye hayat sunan yağmur gibi olmadıkça derviş olunamaz. Halvetlerimiz kimi zaman sual cevap, kimi zaman benim konuşup Şems'in dinlediği, kimi zaman onun konuşup benim huşu ile dinlediğim, kimi zaman da her ikimizin sustuğu hallerde devam ediyordu. Aleme dair ne varsa konuşuyorduk. Aşka ait ne varsa yudumluyorduk. Alev alev. Her bir alevi dev yalımlar taşıyan ateşli sorularına verdiğim cevaplar Şems'i memnun ediyordu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu. Boşuna beklememişim, boşuna gelmemişim. Halvetlerimize odanın duvarlarında sözler yankılanıyordu. Kim söyledi, ne zaman söyledi belli olmuyordu. Aynı anda zikredercesine konuştuğumuzda oluyordu. Aklına, aşkının hafızasına ne düşmüşse dudaktan duvarlara aksediyordu. O kapı mı ki bana açılan? Sen misin beni içeri alacak olan ey akıl? Vurdum gitti kilidin anahtarı. Anahtar dediğim ben, açar mı sana seni? Bak yine sendeyim, ulurum itler gibi. Aç, aç, aç. Gireyim içeri, aç. Anahtar sende dersin. Ne ben anahtar, ne sen kilit. Ne kapı bırakırım sana, ne duvar. Yeter ki sen de aç. Ben hasretine dinlenirim, sen hala bana kapıyı aç. Halvet mi, kıyamet mi belli değil. İnsanın kalbi Allah'ın yarattıklarının arasında en üstünüdür. Çünkü ilahi bir aynadır. Esas vazifesi Allah'ın nurunun güzelliğini aksettirmektir. Tam iki ay boyunca dünyadan ve Konya'dan kopmuş bir halde Şems ile inzivaya çekilerek karşılıklı akisler gösteren yüz yüze iki ayna misali çile çektik. Müritlerim hocalarının daha önce de sık sık bir iki hafta süren inzivalara çekilip ama daha sonra gözleri dalgın, adımları belirsiz bir şekilde ortaya çıktığını bilirlerdi. Bu halvete alışık değillerdi. Geçmeyen zaman da onları meraktan çatlatmıştı. Üstelik bu sefer ne kapıyı çalışlarına bir cevap alabiliyorlar ne de içeriden ney üfleyişinden çıkardığı seslerden yani Allah'a yakarıştan başka bir şey duyabiliyorlardı. Kepenkleri örtülü pencerelere bıraktıkları yemekler tembihe rağmen fazla konuyordu ve yemeklerin çoğuna el değmediğini görüyorlardı. Oruç tutmanın inceliklerini biliyorduk. Başka insanları öldürebilecek olan bu sıkıntılar bize dokunmuyordu bile. Ancak biz içeride manevi iklimlerde soluk alırken dışarıda bekleyen müritlerinin de eşim Kerra ve Konya ulemasının da endişeleri artmaya başladı. Kerra Hatun bir gün bu birlikteliğin gizliliğine daha fazla dayanamaz olur. Eline bahane olsun diye bir tepsi tatlı alıp odanın kapısındaki anahtar deliğinden içeri göz atmaya gelir. Bir müddet sonra tam karşıdaki duvarın açıldığını görür. Duvardan birbiri ardına altı gölgenin içeri süzüldüğünü görünce çığlık atar. Gölgeler in midir, cin midir diye merakla tekrar odanın içine delikten gözetlemeye koyulur. Gölgelerin bizi çevreleyip hepsinin Şems ve bana sarıldığını gördüğünde düşüp baymamak için kapı pervazına tutulur. Gördüğü manzara müthişti. Eşi imam, Şems sağında, diğer altı gayb gölgesi arka safta namaz kılıyorlardı. Sekiz can kıbleye yönelip secde ettiler. Eşinin güzelim sesi duayı başlattı, diğerleri de onu takip ettiler. Dualar bittikten sonra silüetler tek bir varlıkmışçasına ayağa kalkıp önce Şems'i sonra Mevlana'yı selamlayıp sanki açık bir kapıymışçasına duvardan geçip geldikleri yere döndüler. Kerra Hatun bir derin uyku halinden çıkarmış gibi şaşkın bir halde kemerinin tokasını yanlışlıkla kapıya çarpar. Yüzümün kendisine doğru döndüğünü fark edince hemen kapıdan uzaklaşmak istedi. Kapının altından uzatılan bir şeyi fark eder. Bir çiçek sapı. Sunulan şeyi almak için yere diz çöküp çiçeğin kendisi belirinceye kadar sapı nazikçe çeker. Kerra Hatun daha önce hiç görmediği yaprakları kar beyaz ve ışığa çevrildiklerinde parıldayan, kokusu çok farklı büyüleyici güzellikteki çiçeği alıp hizmetçisiyle kimyayı çiçek pazarına gönderip çiçeğin nerede yetiştiğini, isminin ne olduğunu öğrenmek ister. Hizmetçiyle akşama kadar çiçekçi çiçekte dolaşan kimya annesine gelir. Konya'da hiç kimse böyle bir çiçeği daha önce görmemiş. Kışın ortasında bu çiçeği nereden bulduğumuzu merak ediyorlar. Hintli bir baharat satıcısı çiçeği elimizde görünce yanımıza koştu. Yüksek fiyat vereyim, bana satın. Bu benim memleketimin çiçeği. Burada ne geziyor? Soğuk iklime bir gün dayanamaz ve Hindistan'ın dışına çıkarılamaz. Hemen solar. Bu ise taptaze. Toprağından az önce koparılmış gibi. Kapılar açıldı, şaşkın bakışlar üzerimize çevrildi. Şems ile el ele halvet odasından avluya doğru yürürken ikimizin de gözü normal zamanlardaki gibiydi. Ne yanma vardı ne de kamaşma. Bizim odadan çıktığımız ilk gören oğlum Sultan Veled oldu. Bize doğru koştu, sarıldık, koklaştık. Her ikimizin de elini öperek annesine müjdeyi vermek için hızlıca odaya gitti. Bize göre halvet odası, müritlerime göre çilahaneden çıktığımız haberi hızla yayılır ve dergahın önünde büyük bir kalabalık toplanır. Beni ziyaret ettiklerinde kafaları karışıyordu. Neredeydi Bahattin Veled'in evladının o güzel sözleri? Neydi bu sessizlik? Hiçbir ses söylenmeden, hiçbir şey yapılmadan dökülüveren bu gözyaşları nedendi? Bazıları başlarını sallayarak çıkıyor, bazıları ise sessizliğini Allah'ın sesi olarak kabulleniyor ve hocalarını bu mertebeye ulaştıran Şems'in önünde saygıyla eğiliyorlardı. En yakın müridi olan Hüsamettin, Şems ile batini meselelerde konuşmaya kalkışsa da Şems, kendisiyle konuşulduğunda tıpkı sağır bir adam gibi başını belli bir ritimle sağa sola sallayıp duruyordu. Daha cesur müritler bizim yanımıza gelip birlikte oturmaya kalktıklarında ise Şems'in derin bir vecd içinde saatlerce sıradan bir şeye, bir tüye, feracesinin kıvrımlarına, yere vurmuş güneş ışığına gözünü kırpmadan bakışını seyrediyorlardı. Benim Şems'im sıradan insanların asla ulaşamayacakları biriydi. Farklı bir fırtınaydı, ani patlamaların ve önceden kestirilemeyen ruh hallerinin insanıydı. Bir gün dergaha arada sırada bağış yapan zengin biri beni ziyarete geldi. O esnada avluda Şems ile oturup sohbet ediyorduk. Şems adamın bana yaklaştığını görür görmez oturmasına fırsat vermeden avazı çıktı kadar bağırmaya başladı. Kendine zor hakim oluyormuşçasına ellerini adama vurmamak için titriyordu. Tüccarı hemen dışarıya çıkarıp sinirden titreyen dostumu sakinleştirmeye çalıştım. O mahluk bir daha ben olduğum müddet senin yanına gelmeyecek. Daha önceden dergaha ne bağışlamışsa gönderin gitsin. Bu adamı nereden tanıyorsun? Konya'da pek durmaz ki. Kervan işiyle uğraşır. Handa kalacak param olmadığında ve yatacak cami bulamadığımda kabristana gider, orada uyumaya çalışırdım. Seneler önce Bağdat yakınlarında bir kasabanın kabristanlığına uyumak için gidip uzanmıştım. Dalmışım. Tuhaf seslere uyandım. Karanlıktı. Bir adam yeni gömülmüş bir kabri kazmış, bir kadının vücudunu okşayıp öpüyordu. Sonra eline bir taş alıp çenesine vurmaya başladı. Olduğum yerden birden kalkıp yanına koştum. Benim geldiğimi görünce "Sen nereden çıktın?" diye beni iterek kaçtı. Kadının altın dişlerini almakmış amacı. Bir de taciz etmeye çalışmış. Kadını tekrar kefenine sardım, toprağını örttüm, duasını okudum ve sabaha kadar kabrin başında nöbet tuttum. İşte gelen adam oydu. Bütün Konya halkı sesine hasret kaldıkları, yüreklerine hoş gelen vaazları veren adamı arar olmuşlardı. Sesimi, sohbetimi dinlemek için sabırsızlanmalar boşunaydı. Şems artık vaaz vermemi istemiyordu. Medresedekiler ise hala doyamamışlardı. Vaazlarıma yeniden kaldığım yerden başlamam için Hüsamettin'i araya koyarak rica ediyorlardı. Baktılar ki umut yok, halk saraya giderek sultana müracaat ettiler. Sultan dergaha kadar bizzat bizi ziyarete geldi ama kendi zengin kaftanından utanarak sessizlik içinde yanımızdan ayrıldı. Konya halkına, "Bu iki adam maneviyat dünyasının sultanları. Orada benim hiçbir selahiyetim yok." Tebrizli Şems, bir neyden başka silahı olmayan bir derviş, bir hükümdarlığın bahşehrini ele geçirmiş, sultanın yüreğinin ortasından fethetmişti. Halk Şems'ten artık sakınır oldu. Hayranlıkla fesatlık arasında neyin Şems'e yakışacağında çaresiz kaldılar. Artık kıyametin suru üflenmişti benim için. Halvetten sonra yaşayacaklarım hususunda Şems'in ikazları teker teker gerçekleşiyordu. Hayranım olanlar dedikodu kazanlarının altına odunlarını atıp ateşi tutuşturmaya başlamışlardı. Umurumda değildi. Halvetten sonra üzerinde Şam dönüşü giydiğim baba yadigarı şeyh cübbesini çıkarıp başıma keçeden yapılma sade bir derviş külahı giydim. Bu sikke tıpkı bir mezar taşına benziyordu ve bunu giyenin ölmeden önce öldüğünü temsil ediyordu. Şems sevdamdır. Aşka aşık olduğumu nereden bildin sultanım? Eğer aşık olmasaydın ne bilirdin a canım? Gerçek o ki aşk imiş her ne varsa alemde. Yaşadığım mucizeyi anlatamaz lisanım. Hayatı boyunca böyle bir mutluluk tatmamıştım. Ruhumu gece gündüz yakıp duran fırını aşk olarak adlandırmak bu fırının gücünü anlatmaya yeterli gelmiyordu. Daha önceden de sevmiştim. Babam Baha Veled'i, mürşidim Seyyid Burhanettin'i, bir erkeğin eşini sevdiği gibi Gevher Hatun'u ve Kerra Hatun'u, bir baba gibi de çocuklarımı sevmiştim. Ama bu alev alev yanan duygu yepyeni bir şeydi. Müritlerim kendimden konuşmamı istediklerinde Şems'in güzelliğinden başka konuşacak bir şey bulamıyordum. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar Şems'i anlamıyor, ona nasıl davranacaklarını bilemiyorlardı. O, yalnızca bir tek insanın, yani sadece benim dilinden anladığım aykırı bir dosttu. Bir gün Şems yalnız başına dergahın arka sokağına çıkmıştı. Hareketsiz bir şekilde o sokağın ortasında durup, gözlerini önündeki bir noktaya dikmiş bakmaktadır. Gelip geçenler ne yaptığına, nereye baktığına mana veremezler. Gözlerini nereye dikmişti? Hasta mıydı yoksa? Aklını kaçırmış olabilir miydi? Saatler geçer ve yağmur yağmaya başlar. Hava soğuktur. Şems yerinden kıpırdamamaktadır. Meraklı kalabalık yağmur ile evlerine, dükkanlarına kaçışır. Bir kişi vardır yerinden ayrılmadan, Şems'i izlemeyi sürdüren. Hüsamettin. Mürşidine derin bir aşkla bağlı olduğu için mürşidinin dostuna da aynı sadakatle bağlıydı ve onun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Yağmur hızlanmaya başlar. Hüsamettin Şems'e seslenir. Efendim, ne olur dergaha girelim. Şems'ten en ufak bir hareket belirtisi gelmez. Hüsamettin dikkatlice baktığında Şems'in bu muhteşem tefekkürüne sebep olan şeyi görür. Hiçbir çekiciliği olmayan sıradan bir çakıl taşı. Şems'in yağmur altında, soğuktan titremeden saatlerce baktığı bir çakıl taşıdır. Hüsamettin sonunda dayanamayarak saçak altından fırlar ve Şems'in dirseğini dürtmeye cesaret eder. Lütfen içeriye gelin, ıslandınız ve üşüteceksiniz. Çarşafına bürünmüş bir kadın ara sokaktan koşarak evine gidiyordu. Hüsamettin ona seslendi. Komşu, ne olur yardım et. Mesele ne? Meczup mu adam? Can verecekmiş gibi bir hali var. Koş, dergaha git. Mevlana Efendimiz'i buraya çağır. Koşarak oraya geldiğim esnada çevrelerinde küçük bir kalabalık toplanmıştı. Hemen Şems'e sarıldım, hırkamı üzerine sardım. Saçlarını kurulamaya çalışırken bir yandan da gözlerini siliyordum. Çünkü Şems ağlıyordu. Sırtıma aldım Şems'i, dergaha yöneldik. Hüsamettin, efendim ben taşısaydım. Benden başkasına sarılmaz, gitmez. Hüsamettin yolda giderken olup biteni anlattı. Şems'i odasına getirdim. Artık sakinleşen Şems, ıslak elbiselerini değiştirmelerine izin verdi. Ben Şems'i iyice kurulayıp üzerine kuru elbiseler giydirirken Hüsamettin de ocağı yaktı. Maşuğum, perendemin sakalını taradım ve saçlarına gül yağı sürdüm. Hüsamettin elindeki çakıl taşını bana uzatarak ''Bunun bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum.'' dedi. Şems'in saatlerce dalıp baktığı çakıl taşı sıradan bir taş değildi. Annesi babasının yanarak vefat ettiğini duyduğunda Huyu köyüne gelmiş, anne babasının küllerinin defnedildiği mezarı ziyaret etmiş ve dua okumuştu. Sonra doğduğu, yanıp kül olan eve uğramış, enkaz içerisinde gözüne bir taş ilişmişti. Çocukluğunda uyurken avucuna alıp yattığı o çakıl taşıydı yerde duran. O gündür, bugündür cebinde taşıyor ve yatarken avucuna alıyordu çakıl taşını. Köksüz dal nereden bilsin ki güneş solmuştur? Allah seni yarattıklarından uzaklaştırdığı zaman bil ki sana dostluğunun kapısını aralıyordur. Allah'a güvenmeyen birisinin ben Allah'ı seviyorum demesinden daha büyük yalan var mıdır? Konya soğuk, gece ıssız. Bir adam yanlayak yürümektedir gecenin karanlığını yara yara. Gözlerinde hicran, gönlünde figan. Geriye döner, son kez bakar şehre. Dudaklarından söz, gözlerinden yaş döker. Elveda hamuşum, Rabbime emanetsin. Elveda Mevlana'm. Yıldızların altında üşüyor zaman. Gören gözlerim insanı arar. Sevgim insanı aşar. Sevgi bu dünyanın yitiğidir. Yalnızım, kapanır kapılar. Hiç eleye dökülmemiştir, topraktır ruhum. Ruhumda sızım var. Sızlayan ruhumda kan çiçekleri açar, gözlerinde ise şafaklar. Yalnızlığım gözlerinden yaş yaş damlıyor. Kuruluk çiğ ruhlarda olur. Yalnızdım, yalnızlığımla dostum. Yalnızlığın dostu olamayan kimselerin dostu olamaz. Ey yüreğim, sevgiliye önce sor, yalnız mı? Değilse ona yalnızlığı öğret. Yalnızlığımı çöller anladı, insanlar anlamadı. Olsun, çöller ortasındayım. Üşüyorum. Düşünen yalnızdır. Düşünce kuyularına düşmüşüm. Çıkmak istemiyorum düştüğüm kuyulardan. Nazlı Züleyha'mı bekliyorum. Nazarım var Asuman'a. Gecenin damarından yalnızlığıma şiirler sağıyorum. Yalnızım. Gelinciyim ben. Yalnızlar gül yahut nülüfer olamazlar. Gelinciktir onlar ve yüreklerinin tam ortasındaki karanlık onlardaki derin ruh kuyusunun girişidir. Ömrümü üç kelime ile anlatmam gerekse hüzün ördü ömrümü derim. Hüzün beni beklemiyordu. Ben hüzne aşinaydım. Etrafımdakilere baktığımda herkes öteki olmaya çalışıyor, kimse kendi değildi. Beni bana getiren Tebriz'den gelen dostumdu, beklediğimdi. Gelmişti gelişi güzelce, şimdi gitti sebepsizce. Kim bilir, kendince sebepleri vardı ama yine de gitti. Bana kalan hüzündü. Yüzümü her sabah hüzün ile yıkar, her gece başımı hüzün yastığına koyarken aklımdaki, fikrimdeki şemsti. Hüzün yağmurları dolan gözlerimle gecenin karanlığına kaçıyorum, ağlıyorum. Sarılıp şemsizliğin boynuna, aşkım hüznün ışkırından içiyorum. Allah sevdamızı ve hüznümüzü eksik etmesin ey dost. 10. ayrımın sonu. Sayfa no 120. Devamı 11. ayrımda.